Ayrım 31, sayfa 254. Birden aylar önce televizyonda izlediğim bir haberi hatırlıyorum. İstanbul'da bir posta dağıtıcısı dağıtması gereken mektupları sebze çuvalları içine tıkıp ağzını sıkıca bağlayarak bir kenar mahallenin çöplüğüne atmıştı. Sonra o civarda top oynayan çocuklar merak edip çuvalları açınca bu korkunç sır ortaya çıkmıştı. Sonra çocukların şamataları eşliğinde birkaç kameraman çöp bidonlarının dibinde yan gelip devrilmiş çuvallardan dökülüp yerlere saçılmış mektupları değişik açılardan uzun uzadıya çekmişler. İnsafsız bir postacının iradesine teslim edilmiş onca zarfın ne kadar çaresiz, ne kadar zavallı olduğunu, umutların, sevgi ve özlemlerin, kaygıların, sevinç ve acıların nasıl yerlerde süründüğünü gözler önüne sermişlerdi. Postacıyı böyle düğümleyen şey neydi peki? Dikkatle taşınacak, yabancı dokunuşlardan korunacak ve mutlaka gösterdiği yöne teslim edilecek bu yük nasıl olup da ortadan kaldırılacak dendi ağırlaşabilir. Dağıtıcısı için üzerlerinde yazan kişi, cadde, sokak, şehir ve ülke adlarıyla numaralardan başka bir özelliği olmayan bütün o zarflar yürümek, yalnızca yürümek anlamına geliyorsa, denizlerden esen rüzgarların kurutup eğdiği cılız bir ağaca benzeyen bir bedenin buna gücü yetmemeye başlamış olabilir mi? Adamın günde 8 saatlik yürüyüşü karşılığında ne kadar para aldığını bilmiyoruz. Çalışma arkadaşlarıyla ilişkisini, karısının 3 çocuğu başına bırakıp evini terk edip etmediğini, telgraf gişesindeki arzuya tutulup tutulmadığını ve kendisininkinden başka tek bir gözün onu görüp görmediğini de. Onun bunu kıtalarla, ülkelerle, dağlar denizlerle ayrılmış bir yığın insan, birbirlerini hiç tanımadan, hiç haberleşmeden her gün biraz daha kalabalıklaşarak yaşayabiliyorlarsa işleri oluruna bırakmak gerekir düşüncesine kapılarak yapmış olması da mümkün. Acil durumlarda kullanılacak telefon, e-posta, faks ve sayısız araç varken bir yığın insanın saçma sapan, özensizce karalanmış yazılar, beceriksizce bir araya getirilmiş düşünce ve duygularla birbirine seslendiği zarflar çöpe atılabilir, öyle değil mi? Postacıyı anlıyorum ve eğer beklediğim mektubu 6 ay geciktiren böyle biri ise kınamıyorum. Bir mektup neyi değiştirebilir ki? Beni karmaşık yollara saptıran ve yüreğimde tek bir ışıklı köşe bırakmayan sıradan bir dağıtıcı, dünyada benim gibi bir kadının yaşamakta olduğunu ve o kuruntulu bekleyiş günlerimde kendime uyguladığım şiddeti tahmin edemezdi. Yarı karanlıkta oturmuş, telefon tellerinde pinekleyen siyah kuşları izlerken kapımı çalmasını istediğimi de. Yok, hayır. Bu tür terslikler değil önemli olan. Ne olursa olsun aksaklık ve uzaklık aşılabilirdi. Yeniden yazabilirdik birbirimize, ısrarla telefon edebilirdik. Başka bir şey var. Başka türlü bir yabancılık. Her birimizin kendi kendimize yaşadığımız bir olmazlığın gurur giyinmiş çekingenliği. Mektupta, ayrılığın hemen ardından yazdığı satırlarda bile tam olarak o olmayan biri var. Geriye dönüp büyüleyici gülüşünü, bakışlarındaki parıltıyı yeniden canlandırmama engel olan bir sınırlılık. Sesinin öyle bir yankısı olmalıydı ki dokunabilmeliydim. Yazdıklarının öyle bir tınısı, doluluğu olmalıydı ki içlerine girmeli, onları taşımalı, üstlenmeliydim. Geçirdiğim nöbetin ortasında özlediğim buydu. Aylar önce, ayrılışımızdan hemen sonra ona neler yazmış olduğumu hatırlamaya çalışıyorum. Başaramıyorum. Yeniden canlanmıyor o ateş. Denetimden geçmemiş ama seçilmiş, coşkulu, şaşırtıcı, bir o kadar da hüzünlü sözcüklerle seslenmiştim. Bir tek bunu biliyorum. O satırlarda her şey, ekbare bir ruh ve dokuyla korunmuştu. Saf, tehlikeli, umutsuz ama yürekten gelen bir taşkınlıkla, pürüzsüz ve tereddütsüz. Sonra ne yazık ki, tire ya da ne iyi ki, tire, çökmüşler, sessizliğe gömülüp kalmışlardı. Aşağılara doğru uzanıp giden ormana, ağaçlar arasındaki loş, kuşatıcı ışıltıya bakıyorum. Her şey geçen sonbahardan önceki kadar sakin ya da artık öyle olmak eğiliminde. Doğanın ve nesnelerin yalnızca kendi varoluşlarını yansıtan alçak gönüllü albenilerinden bu işareti, bu çağrıyı alıyorum. Aylar boyu Ölümcül bir isteksizlikle boğuşarak yaşadıktan sonra kendimi toprak altından kurtulmuş bir böcek gibi hissediyorum ve güneşin iyiliğini tenimde duyarak kanatlarımı dinlendiriyorum. Farkındayım. Hala korunaksızım, kabuğum incecik ve bakışlarım uyumsuz. Fakat o büyük dil tutulmasından, gönüllü dalgınlıktan sıyrıldım. Bundan böyle durup dururken çatıya yuva yapmış gelincikler ya da kırlangıçlar hakkında konuşabilirim. Beni hiç ilgilendirmeyen şeyler anlatan komşularımı sabırla dinleyebilirim. Hiç tanımadığım insanları içtenlikle selamlayabilir, yeniden uzun yürüyüş ve yolculuklara çıkabilirim. Gerekirse geri geri de gidebilirim. Sonra orada, bahçenin dibindeki atölyede, yarım kalmış heykellerime kaldığım yerden devam edebilir, fosillerin yüzeylerinde okuduğum o yabanıl, kayıp öykülere dönebilirim. Aşınmayan görünümlerde birikmiş değişken zamanlara, fırtınalara, taşkınlara, ışığa ve karanlığa tanıklık eden oluşum çizgilerine. Evet, oraya dönmeliyim, taşların yüreğine. Çünkü sadece onlar uysallaşıyor ellerim dokunduğunda. Ten gibi yumuşak, incinebilir ama sıcacık oluyorlar avuçlarımda. Dokunun sert ya da yumuşak oluşunun anlamı yok. Belirleyici olan bu değil, biliyorum. Geçmişe, geleceğe, her şeye çıplak parmak uçlarıyla dokunabilmek ve dokunduğunu bütün varlığınla hissedebilmek önemli. Uzakta, mavimsi sisin içinde çiçek açmış badem ağaçları gelin gibi salınıyorlar. Mevsimlerin ve günlerin bütün saatlerinde ışığın eğimini, küçük kaçışlara uzanan orman yollarını, mantar türlerini, yaban güllerini, kuşlarını bildiğim bu yerde mutlu olacağım. Sevdiklerimle, dostlarla paylaştığım hafta sonlarıyla, yaz akşamlarının berrak ışığı içinde parıldayan sofralarla zenginliğe, neşeye bürünecek ve bana geç ve zor edinilmiş bir huzurun sessizliğini sunacak olan bu evde yaşlanıp öleceğim. Bu kurgu bana ürküntü vermiyor. Duygularımın bunca keskinleştiği şu tehlikeli anda bile. Sina'ya yazmayacağım. Ne yazabilirim ki? Külleri karıştırıyorum tembelce. Ondan kalan, unutmadığım sadece sesi. O sesi yıllar sonra bile tanıyabilirim. Bir kör gibi tıpkı. Çok sonra bir akşam, geçmişte kalmış bir geceyi ve bir insan sesini özlediğim an, kim bilir ne zaman ona telefon ederim belki. Evde olur umarım. Hiçbir şey olmamış ki olmadı. Aramızda hiçbir şey yaşanmamış ki yaşanmadı. Ama gene de birbirimize nedense yakınmışız ve bir gizi kendimizden bile saklama gereği duyuyormuşuz gibi hafif tutuk konuşabiliriz. İyi olup olmadığını, kedisinin hala yaşayıp yaşamadığını sorarım. Kapalı, sürgün mesafesinde sözcüklerle havadan sudan söz ederiz. İyiyim der. Kedi mi? Ha, çok yaşlandı. Hala şalının üstünde uyuyor. Boş ver, bırak uyusun. Altı üstü bir şal. Saklamaya değmez derim. Neler yaptığımı sorar, incelik olsun diye. Bir sergi açacağımdan söz ederim ben de. Adı mı? Taş ve ten. Bütün rüzgarlar dindi. Gün, toprakla gökyüzünü buluşturan çizgiye gömülüyor. Kızıl, erguvan, morcivert, menevişlerle. Büyüyen otların hışırtısı duyulmuyor artık. Birazdan yıldızlar çıkacak ve ben onlara bakarken artık var olmayan bir tutkunun imgesine gülümseyeceğim. Kasım 2003, Eylül 2004, İstanbul, Akçay. Kitap sona erdi. 24 Mart 2015 Salı.